Ayrım 19, sayfa 248. 20. Laszlo, başkalarından farklı olduğunu öğrendiğinden beri sırrını açıklamayı düşlemişti. Ama şimdi gerçekle karşı karşıya kalınca sanki donup kalmıştı. Sandığın kadar yalnız değilsin diyen Darian durdu ve onun ellerini tuttu. Ben de başkalarının duygularını algılayabiliyorum. Laszlo gözlerini kırpıştırdı. Darian zaten girdiği anda dünyasını alt üst etmişti ama bu son söylediği bambaşka bir şeydi. Nasıl? Nasıl bildin? Bilmiyorduk. En azından emin değildik. Şüpheleniyorduk. Laszlo doğru sözcükleri bulmaya çabaladı ama beceremedi. Onun şaşkınlığını gören ya da algılayan Darian devam etti. Amacı, özel çocukları inceleyerek insan zihninin yeteneklerini araştırmak olan bir organizasyon için çalışıyorum. Bir an duraladı. O tür çocukları belirlemek için bir sınav tasarladık. Bugüne kadar organizasyon sınavı yaklaşık 200 bin öğrenciye uyguladı. Sadece 100 tanesi geçti. Bunlardan da ikisi hariç kalanlar yanlış olumlu çıktı. Sözünü ettiğim iki çocuk, Winter'la Elia. Yetenekli çocuklar için geliştirme sınavı, dedi Laszlo. Bulmacanın son parçası da yerine oturmuştu. Evet. Laszlo'nun düşünceleri sınava kaydı. Her biri duyulardan birini kapsayan 5 bölümden oluşuyordu. İlk başta soruların tamamıyla saçma sapan olduğunu düşünmüş ama 3. bölümü görünce kanısı değişmişti. Çünkü o kokuyla ilgili bölümdü. Tüm duyularla ilgili hisleri kapsayan sorular sordunuz, dedi. Bu bizim gibi insanların koku duyusu dışında başka duyularla da diğer insanların ruhsal durumunu algılayabildiği anlamına mı geliyor? Sen duyguları koku yoluyla mı algılıyorsun, diye sordu Darian. Gerçekten şaşırmıştı. Sen de öyle değil misin? Hayır, dedi Darian başını iki yana sallayarak. Benim empatik yeteneğim dokunma duyum yoluyla çalışıyor. Duyguları tenimde fiziksel his olarak algılıyorum. Winter onları duyuyor ve Elia da görüyor. Hepimiz dünyayı değişik bir yoldan algılıyoruz. Ama yeteneklerimizin temelindeki olay aynı. Sinestezi. Sinesteziyi biliyorum ama... Sinestezi duyuların bir şekilde karışması olarak tanımlanıyor. Dietrich buna beynimizin harici uyarıları yorumlayan sektöründe oluşmuş bir çeşit bağlantı hatasının yol açtığını savunuyor. Görsel sinestetler müziği değişik renkler ve şekiller olarak görüyor. Oysa ben tenimde hissediyorum. Müziği nasıl hissediyorsun, diye sordu Laszlo. Hala beynini Darya'nın yeteneğinin fiziksel dışa vurumunu anlamak için zorluyordu. Duruma bağlı, dedi Darya gözlerini kapatarak. Bir aşk şarkısı ağır ve sert geliyor. Tuğladan bir duvar gibi. Rock sanki tenimin üzerinde dolaşan bir tüy gibi. Neredeyse gıdıklıyor. Pop müzikse bir avuç dolusu iğne gibi. Sivri geliyor. Darian daldığı bir hayalden uyanır gibi gözlerini kırpıştırdı. Senin için de böyle mi? Farklı melodiler için farklı kokular mı? Evet, dedi Laszlo. Bir hissi tetikleyen her şeyin, bir şarkının, bir resmin, hatta başka kokuların bile kendine özgü bir kokusu var. Ama hepsi hisler arasında tutarlılık gösteriyor. Tüm mutluluk türleri neşe, sevinç, coşku, haz benzer şekilde kokuyor. Neşe nasıl kokuyor örneğin? Yanık soğan. Laszlo hüzünlü bir ifadeyle gülümsedi. Beklediğin gibi olmadığını biliyorum. Duygusal kokuların hiçbiri beklentilerinle uyuşmaz. Öfke esaslı bir yağmur ertesindeki sokak gibi kokar. Hüzünse tatlıdır, ılık bal gibidir. Herhalde tüm bunları benim duyguları fiziksel olarak hissetmeyi garipsediğim kadar yadırgıyorsundur. Laszlo birden duraladı. Aklına bir şey takılmıştı. Sen duyguları o şekilde algılamadığın halde görme ve işitmeyle ilgili sınavı tasarlamayı nasıl başarabildin? Dietrich, her sinestetin dünyayı kendine özgü şekilde algıladığından yola çıkarak her empatın da aynı eğilimde olacağını öne sürdü. Yani biz öfkenin yağmur gibi koktuğunu, kimlerin bildiğini bulmaya çalışmıyorduk. Yanıtlar arasındaki içsel tutarlılığı sınıyorduk. Sınavda duygulara yönelik yaklaşık 150 soru vardı. Sadece öfke hakkında sormadık. Sıkıntı, sinirlenme, hiddet ve galeyan gibi ruh hallerini de yokladık. Görsel bölümde öfkeyle ilintili her soru için herkesin yanıtları değişkenlik gösterirken Elia hep moru seçti. Bu nasıl bir matematiksel yüzde oluşturdu? Elia'nın öteki duyusal bölümlerdeki yanıtlarının içsel tutarlılığı ortalama %16 iken bu oran görsel bölümdeki yanıtlarda %93'tü. Aynısı Winter için de geçerliydi. Ama onun sonuçları görsel değil, işitsel bölümde tavana vurmuştu. Onları işte o zaman birer sinestet ve olası empat olarak belirledik. Bir dakika, olası dedin, emin değil miydiniz? Ben senin sınıfına girene kadar değildik. İçeriye girdiğim anda anladım. Ama aslına bakarsan sen de anlamıştın. O görüşmeleri bu nedenle yaptın. Onları arıyordun. Senin gibi olanları yani. Lazlo gözlerini kırpıştırdı. Her ne kadar başka empatları aramak konusunda bilinçli bir karar vermiş olmasa da Darya'nın dedikleri doğruydu. Gerçekten de aramıştı. O dünyada yalnız olup olmadığını tüm yaşamı boyunca merak etmişti. Ve Eliyah Cohen'le tanıştığında her şey değişmişti. Oğlan ürkek bir tavırla sınıfına girdiği anda onun değişik olduğunu anlamıştı. Ve her ne kadar emin olmasa da Eliyah'ın kendisi gibi bir empat olduğunu düşünmüştü. Eliyah'la Winter'ın da. Bizler gibi olduklarından emin misin? Yalnızlıkla geçen koca bir yaşamın ardından bir grubun parçası olmanın ne kadar gerçeküstü olduğuna hayret eden Lazlo bocalıyordu. Evet. Bundan nasıl emin olabiliyorsun? Duyguların yoğunluğu aracılığıyla. Onların zihninden birer hançer gibi inanılmaz bir şiddetle fırlıyorlar. Eminim bunu sen de fark etmişsindir. Bana göre bir hançer gibi değil ama evet, yoğunlukları tartışılmaz. Eliyah'ın öteki çocukları nasıl etkilediğini gördün mü? Bir takım şeylerin farkına vardım. Eliyah yanlarındayken oluşan belli belirsiz kimi değişiklikler. Özellikle de oyun parkında. Darian başıyla onayladı. O bir alıcı. Hem de çok hassas. Öteki çocukların duygularını algılıyor. Öncelikle de negatif olanları. Yüzünü buruşturdu. Nefret ve korku çok derine işler. Eliyah onları içselleştirip sonra da geri yansıtıyor. O nedenle çocukla bu kadar uğraşıyorlar değil mi? Güvensizliklerinin kendilerine yansıtıldığını hissediyorlar. Evet, Eliyah bir kısır döngü içinde sıkışmış vaziyette. Olumsuz duyguları emip onları tekrar yayıyor. Diğerleri sırf bu nedenle üzerine çullanınca kendine olan güvensizliği ve memnuniyetsizliği artıyor. Nihayet bunları dışarı yansıtıyor. Eliyah'ın neden her zaman suskun ve sinik olduğunu artık daha iyi anlayan Lazlo başını salladı. O çocuğa karşı içinde hep bir şeyler hissetmişti. Ona yardım edebilir misin? Birlikte edebiliriz sanırım. Ya Winter? O neden Eliyah gibi değil? Onun yeteneği tam tersine çalışıyor. Kendi kendini yücelten bir döngüye neden oluyor. Alıcı olmaktan çok daha güçlü bir verici o. Daha da önemlisi doğal olarak mutlu bir çocuk. Neşesi etrafındakilere de bulaşıyor. Onun içinde algıladığı duygular tipik olarak mutlu olanlar dedi Lazlo onun cümlesini tamamlayarak. Evet, o kendini hep mutlu, kendiyle barışık ve güvenli hissediyor. Bu duygularını etrafına yayıyor. Bunu sezen diğer çocuklar onun yakınlarında olmak ve saçtığı mutluluktan nasibini almak istiyor. İsteklerine erince de kendilerini daha iyi hissediyorlar. Bu döngü böylece devam ediyor. Zıt sonuçlar yaratan neredeyse birbirinin aynı yetenekler, dedi Lazlo başını sallayarak. Bunun ne kadar onların alma ve verme güçlerine olduğu kadar doğal kişilik yapılarına da bağlı. Gerçekten bilmiyorum. Peki onlar, yani çocuklar yeteneklerinin farkında mı? Onların yaşındayken sen biliyor muydun? Lazlo hayır anlamında başını salladı. Geriye dönüp baktığım zaman başkalarından nasıl etkilendiğimi görebiliyorum. Ama 14 yaşıma gelene kadar duygularımla kokular arasındaki bağlantıyı kuramamıştım. Ben anladığımda 13 yaşındaydım dedi Darian. Ergenlik zor bir dönem. Yani tam şu sıralar olup bitenin farkına varmaya başladıklarını mı düşünüyorsun? Belki de diyerek omuz silkti Darian. Emin olmanın bir tek yolu var. Nedir o? Onlara sormak. 21. Bugün birkaç hafta önce yarıda kalan Edison tartışmamıza geri dönelim. Puştan yeni öyküler mi diye sordu Steve sırıtarak. Hayır Bay Grimes, bugün elektrik üzerine odaklanacağız. Ama önce birkaç yeni terim tanımlamak istiyorum. Elektrik yükü, alan, akım ve elektromanyetizma. Ne yazık ki fizikteki birçok kavram gibi kimyaya biraz bulaşmadan elektrikten bahsetmek kolay değil. Atomun ne olduğunu kim anımsıyor? Her zamanki eller havaya kalktı. Konu biraz derin olduğu için Lazlo güvenli bir seçim yapmak istedi. Bayan Z, atom bir elemanın tüm kimyasal özelliklerine sahip en küçük parçasıdır. Doğru. Atomlar 3 atom altı parçacığa bölünebilir. Elektronlar, protonlar ve nötronlar. Protonlar ve nötronlar atomun merkezinde ya da çekirdeğinde çok yoğun halde sıkıştırılmış olarak bulunurken, elektronlar da aynı çekirdeğin etrafında bir bulut halinde döner. Bu parçacıkların yüklerini anımsıyor musunuz Bayan Zi? Elektronlar negatif yüke, protonlar pozitif yüke sahiptir. Nötronlar yüksüzdür. Yine doğru. Aynı sayıda proton ve elektrona sahip olan atomlar elektriksel olarak yüksüzdür. Ama proton sayısından fazla elektrona ya da tersine elektron sayısından fazla protona sahip olan atomların elektriksel yükleri vardır. Bu tür yüklü parçacıklara iyon diyoruz. Buraya kadar herkes benimle mi? 22 baş olumlu anlamda sallandı. Harika. Şimdi hepimizin de gayet iyi bildiği gibi karşıtlar birbirini çeker. Pozitif yüklü iyonlar negatif yüklü iyonları çeker. Benzer şekilde iki pozitif yüklü iyon birbirini iter. Aynı şey negatif yüklü iki iyon için de geçerlidir. Her durumda iyonların birbirine değmeden diğeri üzerinde güç uygulayabildiğini görüyoruz. Eliyah ürkek bir şekilde elini kaldırdı. Bay Cohen? Nasıl? Yani aralarında temas yoksa o zaman birbirlerini nasıl etkileyebiliyorlar? Lazlo gülümsedi. Eliyah Cohen hakkındaki en olağan dışı şey işte buydu. Diğer öğrencilerin düşünmeden kabul ettiklerini Eliyah sorguluyordu. Birbirlerini yüklü parçacıklar arasında var olan elektriksel alanlar yoluyla etkiliyorlar. Bu alanlar evrendeki tüm yüklü parçacıklar arasında var olduğundan bütün uzaya yayılmıştır. Tamam, ama elektriksel alan nedir? Lazlo duraksadı. Fizik öğretmekle ilgili sorun şuydu. Bilim adamları da tüm yanıtları henüz bilmiyordu. Ve bu en temel konular için bile geçerliydi. Bilinmeze girmenin aydınlatmaktan çok kafa karıştıracağının farkındaydı. Ama tam bir eğitmen olduğundan karşı koyamadı. Fizikçiler bundan çok emin değil. Elektriksel alanların olduğuna inanmakla birlikte bunu kanıtlayamıyorlar. Kesinlikle bildikleri tek şey iyonların birbirlerini çekip ittiği. Elektriksel alan bu etkileşimin ardındaki nedeni betimlemek için kullandıkları isim. Fizikçiler nasıl oluyor da her tarafta olduğunu düşündükleri bir şey hakkında bilgiye sahip değil diye sordu Steve Grimes. Aslında birçok şey hakkında bilgiye sahip değiller. Çoğu durumda tek yapabildikleri olanlar hakkında tahmin yürütüp ileriye öngören denklemler yazmak. Elektriksel alansa sadece iyonlar arasındaki çekim ya da itme gücünü tahmin etmek için oluşturulmuş matematiksel bir denklem. Bu durumda alanı etkileyen iki etmen var. Elektrik yükü ve uzaklık. Yük arttıkça alan şiddeti de artar. Ama uzaklık arttıkça alan şiddeti azalır. Ve kesin olarak bildiğimiz tek şey de bu. Gerçekte iyonları minik cinler bile itiyor olabilir. Gerçi öyle olduğunu pek sanmıyorum ama. Eliyah, fizikçiler neden bir iyonu izole edip alan özelliklerini incelemiyor diye sordu. Bu mümkün değil. Çünkü bir alan kendi başına var olamaz. Sadece iki parçacık arasında oluşabilir. Dolayısıyla da parçacıkların yüklerine ve aralarındaki uzaklığa bağlı olarak sürekli değişim gösterir. Ama, dedi Eliyah Cohen, yavaşça sanki yüksek sesle düşünür gibi konuşuyordu. Nasıl o olur da iki şey arasında var olan bir şey kendi başına var olamaz? Lazlo omuz silkti. Kim bilir? Cinlerin gücü diye bağırdı Steve Grimes muzaffer bir edayla. Lazlo sınıfla birlikte gülerek öyle görünüyor dedi. Şimdi hepinizin aklı iyice karışmadan devam edeyim. Şu ana kadar elektrik yükünü ve elektrik alanını tanımladım. Sırada elektrik akımı var. Her zamanki gibi notların alınması için duralayıp devam etti. Elektrik akımı basit olarak hareket halindeki bir iyon, elektron ya da protonu betimler. İnsanların çoğunun bildiği elektrik akımı buradan gelir. Duvardaki prizi işaret etti. Bunun içinde serbest elektronlarla dolu teller var. Prize bir fiş soktuğunuzda elektronlar fişin bir bacağından girer, telden gidip bir aletin içinden geçer ve sonra da ikinci bir telden akarak fişin öteki bacağından çıkıp gider. Steve düşünceli bir tavırla, "Demek bunun için her fişin en az iki bacağı var," dedi. "Öyle. Bir giriş için, bir de çıkış için. Sadece bir tane olsa elektronlar akamaz. Elektrik akımı da olmazdı. İşte ampulden radyoya kadar her şeyde kullandığımız enerjiyi içeren ve bizim elektromanyetik radyasyon olarak bildiğimiz fotonları yayan ve aslında hareket halindeki elektronlardan oluşan bu elektrik akımıdır. Eliyah titrek elini kaldırdı. Evet Bay Cohen. Elektromanyetik radyasyonun elektro tarafını anlıyorum. Ama bunun neresi manyetik? Güzel bir soru. Elektrik konusunda hiçbir tartışma manyetik alanlardan da bahsetmeden tam olmaz. Elektriksel alanlar gibi manyetik alanlar da tüm evreni kaplar. Ama elektriksel alanlar yüklü parçacıklar arasındaki gücü temsil ederken, manyetik alanlar elektrik akımları arasındaki gücü temsil eder. Benzer yükteki akımlar birbirlerini iter, farklı yükteki akımlar birbirlerini çekerler. Dolayısıyla nerede bir elektriksel alan varsa orada bir de manyetik alan vardır. Onun içindir ki buna elektromanyetizma diyoruz. Çünkü bu iki alan her zaman birlikte bulunur. Laszlo öğrencilerin çoğunda bir kavrama pırıltısı algıladı ama Elia hala düşünceli görünüyordu. Aklınızda neler geçiyor Bay Cohen? Sadece bilimin daima deneysel olgulara dayalı olduğunu sanırdım. Özellikle de denklemlerle ilgili olduğundan fiziğin. Ama şimdi siz her yerde olan ve her şeyi etkileyen elektromanyetik alanların sadece bir teori olduğunu söylüyorsunuz. Bu bana doğru gelmiyor. Denklemin hayati bir elemanını unutuyorsunuz da ondan. Nedir o? İnanç. Tam o sırada sanki işaret beklermiş gibi son zil çaldı. Öğrencilerin hepsi ayağa fırlayıp birazdan konuşmaya başladı. Laszlo sınıfın şamatasını bastırmaya çalışarak ''Bay Cohen, Bayan Zee'' diye seslendi. ''Lütfen biraz daha kalır mısınız?'' Bir an için herkes susup Eliyah'la Winter'a baktı. Sonra dikkatler başka tarafa çevrildi. Konuşmalar kaldığı yerden devam etti. Adları söylenen iki öğrenci yavaşça eşyalarını toplayıp Laszlo'nun masasına yaklaştı. Kendilerine neyin beklediği hakkında en ufak bir fikirleri yoktu. Sınıf boşaldıktan sonra Darian dersin başından beri oturduğu arka sıradan kalktı ve yavaşça sınıfın ön tarafına yürüdü. Tüm ders boyunca çocukların ikisini de içine çekip duygusal kişiliklerini özümsemişti. Winter en azından duygularını yaymak açısından kesinlikle daha güçlü olandı. Onun arkasına oturmak bir kamp ateşinin dibinde olmaktan farksızdı. Kızın tözü sivri kristal zerreleri haline gelene kadar öğütülmüş keskin cam parçaları gibiydi. Eliyah da çok farklı olamazdı. Güçlü havasına rağmen duygularını onu çevreleyen diğer bireylerinkinden ayrımsamak insanı deli edecek kadar zordu. Çünkü çocuk onları emip sonra da karma karışık bir şekilde geri pompalıyordu. Tüm bu yansıtılmış duygularının altında Darian'a ıslak zam gibi bulaşan koyu ve yapışkan bir şey vardı. Eliyah'ın zihninden kaçmak bir bataklıkta yürümek gibiydi. Darian çocuklara yaklaşırken bir yandan da sevecenlik yayıyordu. Bunun genç empatlara nasıl yansıdığını merak etti. Eliyah'ın gözlerinde nasıl bir şekle ve renge bürünüyordu? Kör edici bir parlaklıkta mıydı, yoksa gölgeler içinde ve karanlık mı? Yumuşak hatlara mı sahipti, yoksa keskin çizgilere mi? Ve acaba Winter'ın zihninde nasıl bir ses çıkartıyordu? Çanların çalışımı, metal bir yüzeye sürtülen camın sesi mi? Nasıl algılanırsa algılansın, Darian'ın ilgilendiği tek şey çocukların da Laszlo'nun da onun gerçek niyetini, hırsını fark etmemesiydi. Ve elbette ki Laszlo herhangi bir aşamada gerçeği keşfederse olabileceklere yönelik korkusu. Ama Laszlo'nun zihninin yüzeyini tarayınca korkularını bir kenara itti. Hiçbir kuşku belirtisi yoktu. Sadece öğrencilerini bekleyenler konusunda neşeli bir endişe ve kendisine yönelik sevgi. İyice rahatlayan Darian, çocuklara yaklaşırken duyduğu yoğun neşe ve huzur hissinin etrafına yayılmasına izin verdi. Ve sonra gülümsedi. Darian bir sandalye çekerken Laszlo da ona gülümsedi. Winter yavaşça pembe etekliğini düzeltip Laszlo'nun karşısına oturdu. Eliyah da sessizce onun yanına çöküp omuzlarını dayak yemeği beklercesine büzdü. İkiniz de Bayan Washington'ı anımsıyorsunuz değil mi? Evet dedi Winter ve yüzünde kocaman bir gülümsemeyle Darian'a döndü. Merhaba. Selam diye mırıldandı Eliyah. Sana da selam dedi Darian onun ses tonunu taklit ederek ve yıllardır tanışıyor gibi arkadaşça ve alaycı bir tavırla. Onun bu samimiyetine hem şaşıran hem de rahatlayan Eliyah başını kaldırınca göz göze geldiler. Lazlo dikkatle izliyordu. Çünkü Darya'nın öğrencilerle doğrudan iletişime geçmesine ilk defa tanık oluyordu. Kadın o şeyi de diğer her şey gibi yapıyordu. Zarafet ve kolaylıkla. Buraya yetenekli çocuklar için geliştirme sınavı ile ilgili olarak geldim. Lazlo, şekerimsi gerilimi çocukların gözlerinde belirmeden bir saniye önce algıladı. Rahat olun dedi Darya'n. Sadece konuşmak istiyorum. Bu odada söylediklerim burada kalacak. Tamam mı? Tabii dedi Winter. Tamam dedi Eliyah. Her şeyin yolunda olduğu konusunda kendi kendini ikna etmeye çalışır gibi başını salladı. Darya'n sözcükleri dikkatle seçerek, ''Sanırım ikiniz de neyi aradığımızın farkındasınız.'' dedi. ''Dolayısıyla her ikiniz de sınavı geçmiş olduğunuzu biliyor olmalısınız.'' Gözleri büyüyen Eliyah, inanamaz bir ifadeyle kendisine bakan Winter'a döndü. Bir saniye sonra dudaklarını ısırıp Darya'n'a baktı. ''Sizi sadece deli olmadığımı anlamam için siz neyi aradığınızı düşünüyorsunuz?'' ''Başkalarının duygularını okuyabilen insanları.'' Kimse bir şey demedi. Her ikiniz de son derece zekisiniz diye devam etti Darya'n. Ortaya çıkmak istemeseniz sınavda bilerek başarısız olurdunuz. Ama öyle yapmadınız. Bu iki anlama gelir. 1. İkiniz de çok cesursunuz. Ve 2. Farkında olsanız da olmasanız da böyle bir şeyin günün birinde karşınıza çıkacağını umuyordunuz. Onun için sizi tebrik ediyorum. Ve evinize hoş geldiniz diyorum. Darya'n çocukların duygularını yoklayarak bekledi. Eliyah dehşet içindeydi. Zorlukla yutkundu. Dizleriyle bir aşağı bir yukarı durmaksızın tempo tutuyordu. Gözleri yaşla dolan Winter'da korkmuştu ama korkunun yanında heyecan da duyuyordu. Darya'n onların korkularını içine çekince vücudu hemen tepki verdi. Kalp atışları hızlandı ve bir anda ter içinde kaldı. Sonra dehşeti belli belirsiz bir neşeye çevirdi. Bu duygunun tam kıvamında olduğuna emin olunca da geriye yansıttı. Eliyah'ın dizleri neredeyse anında tempo tutmayı bıraktı. Winter'ın yüzündeki korku dolu ifade de eriyip kayboldu. Darya'n rahat bir soluk aldı. Artık söyleyeceklerini dinlemeye hazırlardı. Kendini olağanüstü yeteneklere sahip çocuklara yardım etmeye adamış, kar amacı gütmeyen bir organizasyon için çalışıyorum. Burada sözünü ettiğimiz sizin gibi çocuklar. ''Bize nasıl yardım edeceksiniz?'' diye sordu Winter. ''Sizi yeteneklerinizi tam olarak kullanabileceğiniz, onları araştırıp geliştirebileceğiniz bir ortama yerleştirerek.'' Winter, hayal kırıklığını gizleyemeden, ''Yani yine okul mu değiştireceğiz?'' diye sordu. ''Evet, neden?'' diye sordu Eliyah. ''Çünkü o zaman siz de...'' ''Hayır'' dedi Eliyah başını sallayarak. ''Bundan organizasyonun çıkarı ne?'' Darya'n bir an için şaşırsa da bunu kolaylıkla maskeledi. Benzer soruları Lazlo'dan bekliyordu aslında. O kadar genç birinden değil. Organizasyonun amacı bilimsel araştırma ve ileri eğitim dedi. İnsan beynini daha iyi anlamayı hedefleyen birçok zengin hayırsever tarafından finanse ediliyor. Amaçlarına bizleri inceleyerek mi ulaşmayı hedefliyorlar diye sordu Eliyah. Darya'n başını yana eğdi. Bunu çok alçakça bir şeymiş gibi vurguladın. Firestraft'te hükümet anneyi öldürdükten sonra babayla küçük kızını kaçırmış, sonra da kızı öldürmeye çalışmıştı. Bu bir Stephen King romanı değil Eliyah. Kimse seni kaçırmaya çalışmayacak. Eğer teklifimle ilgilenmiyorsan konu hemen şimdi ve burada kapanır. Tek bir soru bile sorulmaz. Teklifiniz nedir diye sordu Winter. Sizler gibi çocukların olduğu özel bir okula gitmeniz. Yani X-Men'deki gibi mi? Diye atıldı Eliyah heyecanla. Darya'n soruyu anlamamış gibi alnını karıştırdı. Bir resimli roman. Tüm mutantları Westchester'daki özel bir okula getirip onları süper kahraman olacak şekilde eğitiyorlar. Darya'n düşünceli bir ifadeyle sanırım bu benzetmende doğruluk payı var dedi. Yeteneklerinizi gerçekten de daha iyi kullanmayı öğreneceksiniz. Ancak yakın bir gelecekte suçlularla savaşmaya başlayacağınızı pek sanmıyorum. Eliyah gülümsedi. Kararını vermişti bile. Ama Winter hala kararsız gibiydi. Sen ne düşünüyorsun Winter?
Bilmiyorum. Sadece yani demek istediğim eski okulumdan buraya gelmek zaten oldukça zor olmuştu. Hem gelecek ay vereceğimiz konserde solom var.
Başını önüne eğip sonra tekrar kaldırdı.
Biliyorum kulağa aptalca geliyor. Hiç değil dedi Darian. Bir yılda ikinci defa okul değiştirmenin beni de çok heyecanlandıracağını iddia ederek yalan söyleyecek değilim. Evet, bir takım fedakarlıklar yapmak zorunda kalacaksın. Ama kimseyi tanımadığın bir yerde de olmayacaksın. Birlikte olacaksınız. Daha da önemlisi, artık gizlenmek, olmadığınız bir şeymiş gibi davranmak zorunda kalmayacaksınız. Ben de aynı yollardan geçtim ve inanın, yeteneklerinizi sakladığınız sürece ne kadar dostunuz olursa olsun hep yalnız kalıyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz diye sordu Winter umutla. Çünkü dedi Darian, ben de sizler gibiyim. Tıpkı Bay Quell gibi. Biliyordum diye bağırdı Elia. Sesi ondan beklenmeyecek bir güvenle doluydu. Daha ilk günden farklı olduğunuzu anlamıştım Bay Quell. Birkaç defa aklıma sizin de belki... Biliyorsunuz işte ama... Hey, buna inanamıyorum. Elia'nın duyduğu yoğun coşku ve rahatlama hissi Darian'ı da etkilemişti. Soluğunu tuttu ve oğlanın mutluluğunu Winter'a gönderdi. Ama buna gerek yoktu aslında. Elia da farkında olmadan aynı şeyi yapıyordu ve mutluluğu bulaşıcıydı. Winter gülümsedi. Gözleri parlayarak Lanzo ile Darian'a baktı. Artık gerçekten yalnız değilim dedi ancak duyulabilir bir sesle. Değilsin. Darian uzanıp onun elini tuttu. Winter'ın coşkusu kendi benliğini işleyince içinden akıp geçmesine izin verdi. Derin bir soluk alıp Elia'ya döndü. Ve sen de değilsin. Eline dokununca Elia hafifçe kızardı. Ama elini çekmedi. Oğlanın cinsel arzularının uyandığını parmaklarıyla hisseden Darian, onu cesaretlendirmek için muzipçe gülümsedi. Bana güvenirseniz ikiniz de bir daha asla yalnız olmazsınız. Güveniyorsunuz değil mi? İkisi bir ağızdan ve duraksamadan yanıtladı. Evet.